Enerji Sohbetleri. Küresel enerji piyasalarına yönelik güncel olaylara odaklanan bir podcast'tir. Pazar gününden herkese merhabalar. Bugün Enerji Sohbetleri'nin yeni bir bölümünde daha karşınızdayız. Yine bu hafta hem dünyada hem de Türkiye'de önemli olan enerji odaklı gelişmeleri sizlerle paylaşıyor olacağız. Ama her zamanki olduğu gibi öncelikle Barış abi bir halini hatırını sormak istiyorum. Nasıl bir hafta geçirdin? Sonra da hızlıca haberlerimize geçelim.
Tümay sağ ol. Çok iyi bir hafta geçirdim. Sen de inşallah iyi bir hafta geçirmişsindir.
Kesinlikle. Bu ara dinlenme devam ediyor ama Haziran itibariyle de bakalım iş temposuna başlayacağız gibi duruyor. Yine onu da detaylı konuşuruz diyeyim sonrasında. Podcast'ten de duyururuz. İstersen abi ben hızlıca bu hafta benim radarıma takılan birkaç şey var. Onları paylaşmak istiyorum. Sonrasında yine sözü sana devredeceğim.
Tabii.
Öncelikle biliyorsun bu hafta YKA'lar oldukça önemli bir haftaydı YKA'lar için. O yüzden de genellikle YKA GES anlamındaki 3. yarışma tamamlandı. Bu hafta hatta bayram olduğu için de ertelenmişti diye hatırlıyorum ben. Sonrasında bayramdan sonra da bu Mayıs'ın son haftası gibi YKA GES 3'ler gerçekleştirildi. Ve orada da baktığımız zaman hani fiyatlar anlamında ben takip ettiğim kadarıyla yine 18 kuruşla 32 kuruş arasında değişiklik gerçekleşti. Bu arada ne demek? Yani kilowatt saat başına bu gerçekleşti ve ortalama baktığın zaman ağırlıklı ortalama fiyatı da yine 21-22 kuruşlarda seyretti kilowatt saatlerde ve YKA GES 3 bu şekilde bitti. Ardından yeni 2000 megawattlık yine yanlış hatırlamıyorsam YKA RES 3 kapasitesi yapılacağı açıklandı, yarışması ilan edildi. Yine baktığımız zaman bu 42 bağlantı bölgesinde 20 megawatt ile yanlış hatırlamıyorsam 90 megawatt arasında değişen büyüklüklerde kapasitelerin tahsis edileceği paylaşıldı. Bu şekilde benim öncelikle radarımda tabii ki de YKA'lar oldu. Onları takip ettim, o yarışmaları takip ettim diyebilirim. Son olarak da aslında dün gelişen bir haberdi ya da haftanın sonlarına doğruydu yanlış hatırlamıyorsam. Yine Enersa'nın daha öncesinde e-şarj girişimini biliyorsun acquire etmişlerdi, şirket içerisine almışlardı. Sonrasında da Shell'le birlikte Enersa'nın bu elektrikli araç şarj hizmetleri için bir işbirliği yaptıklarını duyurdular. Yine Shell'in farklı bölgelerinde birer e-şarjın şarj elektrik istasyonunu konumlandırıyorlar ve burada da elektrikli araçların geleceğine inandığımız için de bu şarj istasyonları benzin istasyonlarının yerini alıyor olması değişik bir iş modeli olduğunu görüyoruz açıkçası. Buradan da güzel haberleri yine diğer firmalardan da bence alacağımızı düşünüyorum ben. Bu şekilde abi bilmiyorum bunlara yorumun olursa dinlemek çok isterim ama sonrasında yine sendeyiz.
Sağ ol Tümay. Bu şarj istasyonlarıyla ilgili bu hafta Elektrik Mühendisleri Odası Ankara'nın bir ABB'den konuşmacısıyla bir sunum vardı. Orada benim ilgimi çeken tabii ağır taşıtlara şarj istasyonları konusu, megawattlar boyutunda. O kısım bence ilginçti. Geri kalan ulaştırmada belki bilmeyenler için söyleyelim. Bu elektrikli arabalarda F-150 biliyorsun Ford F-150 Lightning'i tanıtı truck olarak. Bu Tram Platinum modelinde yani üst modelinde bir çeviriciyle eve elektrik de verebiliyor. İlginç bir şey söyleyeyim. Bu Ford bu araçta ne kadar pil koyduğunu söylemedi. Yani muhtemelen yani tahminlere göre 230 mil, 400 mil, 380 mil gibi oluyor. Ağırlıklı olarak bu şekilde oluyor ve bu araçlara konulan aparatla 9.6 kW'lık anlık besleme yapabilen araçlara dönüşüyor ve reklamında bir evi 3-5 gün besler diyor. Şimdi Ford Lightning, Ford F-150 bu truckların daha önce Texas krizinde benzinli olanların üzerinde jeneratör vardı. Bunlar elektrik üretiyorlardı. Bunlarla ilgili haberler okumuştuk. Sınırlı sayıdaydı. F-150 truck'ın yeni versiyonunda önde, arkada, her yerde şey var. Priz var. Direkt elektrik bağlayıp çalıştırabiliyorsun. 2022'de çıkacak. Elektrikli arabaların doğasının da değişmesi artı bunların daha hızlı şarj edilme gereği çünkü bayağı büyük bir pili var Ford Truck'ın F-150'nin. Bunlar oldukça yüksek hızlı şarj edilmek zorunda ve arabaların üzerinde de aslında bir AC bir DC hikayesi var. Ya yani istersen alternatif akım geliyor sen bunu DC'ye çeviriyorsun çünkü piller DC'yi besliyor. Bu ayrımlar önemli olduğu için bir pilin mesela üzerindeki onboard çeviricisinin kapasitesi önemli ne kadar hızla şarj edebileceği. Fakat F-150 hikayesi daha önce Tesla'nın denediği bir soruyu akla getiriyor. Tüketici bunu istiyor mu gerçekten? Ya bu çünkü Roadster'da bu hani İstanbul'da da konu olan bir Roadster hikayesi vardı. O Roadster'larda ayrı bir aparatla şebeke, işte eve elektrik vermek mümkündü. Fakat müşteriler buna talep etmemişti. Şimdi Ford da aynı yolu izliyor. Elektrikli arabaların bu vehicle to grid çok konuşuldu. Her yerde yazıldı, çizildi ama müşteri talebinin olup olmaması belirleyici olacak. Bu hafta bir de OPEC toplantıları var. Buna dikkat edelim. 31 Mayıs'ta başlıyor. Önce Joint Technical Committee ile başlıyor bildiğim kadarıyla. Teknik komite başlıyor. Teknik komite bir fikir veriyor, diğerleri uyuyor. Çünkü salı çarşamba çok büyük ihtimalle Rusya-Suudi Arabistan diyaloğu duracağız. Bugün Suudi piyasaları açık. Bugün onlardan da belirli açıklamalar bekliyoruz. Belki bu hafta dikkat etmemiz gereken konulardan bir tanesi de güneş panel maliyetlerindeki artışlardı. Şimdi tüm sistem maliyetlerindeki artış daha düşük olabilir. Çünkü modül maliyetlerindeki modül maliyetleri diyelim ki %30, 40, 25 falan yani değişiyor nasıl baktığına bağlı olarak. Fakat emtia fiyatlarındaki artış biraz da Çin'in piyasaya sıkıştırması mı diyelim? Giderek güneş panel maliyetlerindeki o büyük düşüşlerin sonuna mı geldik? Artık yüksek bir döneme mi giriyoruz sorusunu getiriyor. Bu Türkiye için de önemli, dünya için de önemli. Gerçekten de güneş panel maliyetlerinde düşüş bitti mi? Bu aslında dünyada pek çok yerde rekor diye ilan edilen Suudi Arabistan, Portekiz vesaire gibi ülkelerde rekor diye ilan edilen pek çok projenin yapılamaması anlamına gelebilir. Çünkü Avrupa'daki üretim kapasitesi %7 bildiğim kadarıyla. Tüm dünyanın %7'sine sahip. Dolayısıyla emtia fiyatları vurmaya başladı. Ben ama bugün ana gündeme aldığım konu iklim değişikliği. Şöyle Shell biliyorsun bir mahkeme kaybetti çarşamba günü. Onunla ilgili kısa bir malumat verelim. Bu çünkü kararın önemli bir tarafı var, önemli olmayan bir tarafı var. Shell Hollanda'da 40 yıl önce kurulmuş Friends of the Earth'e karşı kaybettiği davada Mart ayında Shell sorun yok diyordu. Yani bu ben bunu kazanırım diyordu. Fakat öyle olmadı. Friends of the Earth'ün eş kurucusu 40 yıl önce Shell'e petrol ve gaz şirketi değil enerji şirketi ol diyorduk dedi. Bugün işte adalet yerini buldu. Shell hisseleri çarşamba çok oynamadı. Bir Rystad enerji analisti bu gerçek iş konusunda çok az etkili olacak dedi. Yani çok etkili olmayacağını iddia ediyorlar bazı analistler. Market yani piyasa fiyatları da çok oynamadı. Shell'in temiz itirazı 2-3 yıl sürüyormuş. Ben Hollanda Anayasa Mahkemesi daha hızlı karar vereceğini düşünüyorum ama 2-3 yıl sürer diyorlar. Şimdi mahkeme kararı ne diyordu? 2030'da Shell emisyonlarını %45 azaltmalı diyor. Ama şunu demiyor. Sen bugün yanlış içerisindesin. In breach of obligation yani zorunluluklarını yapmıyorsun demiyor. Sen 2030'da %45'e azaltmalısın. Bunun için de bir plan vermelisin. İşte Almanya'da duyduğumuz kararlar gibi bunu mantıklı ve bunu nasıl yapacağını da anlatman gerek diyorlar. Rystad diyor ki Shell'in doğrudan emisyonlarının %45'i zaten mevcut portföy üretimin %14'ünden geliyor. Yani mevcut üretimin %14'ünü kapatsa zaten bu doğrudan emisyonların %45'ini yani denilen şeyi engellemiş oluyor. Fakat Scope 3 yani tüketicinin petrol sattığın tüketici tüketti bundan bir emisyon oldu. Bundan dolayı da sorumluluk verdi. Yani bu sorumluluk da var şimdi. Mahkeme kararındaki %45 net olarak. Yani net dediğimizde ne? Ağaç dikerek, karbon yakalama, diğer offsetleme imkanlarıyla bunu düşürme imkanı var. Yani 2025'ten 2030'a kadar her gün ağaç dikeceğim de diyebilir. Ve şöyle engelleyeceğim de diyebilir. Şimdi bu kararlardan bir diğeri de gene aynı günlerde Avustralya'da bir mahkeme bakanın genç insanları iklimle ilgili zararlardan koruma zorunluluğu var dedi. Ki Avustralya çok karışık bir ülke. Karbon vergisi koydular, kaldırdılar. Önemli emtia üreticilerinden biri. BP de geçen sene 2030'da üretimden emisyonların %40'ını keseceğini söyledi. Fakat hisseler gene hareket etmedi. Yani hani keseceğiz diyorlar, hareket etmiyor hisseler. Kes hani dava kaybediyor, hareket etmiyor. Çünkü piyasalar daha yakın dönemi fiyatlıyor. Bir de Exxon'da ilginç bir şey oldu. Exxon'da 54 milyon dolarlık yani 10.000'de 2 hisseye sahip Engine One adlı bir hedge fund yönetim kuruluna 2 üye soktu. Şimdi bunlar bir an önce rüzgara güneşe geçilsin yani bir hedge fund değil ama aktivist bir fon. Bu fon diyor ki fosil yakıtlardan geçişte Exxon yavaş davranıyor. Ve bu iki kişinin yönetime girmesi aslında bunlara çok karşı olan Exxon'un mevcut CEO'su Darren Woods'un da görevden alınmasını talep etmiyor. Fakat Woods bu adayları çok eleştirdi. Bu da ilginç bir şey çünkü şöyle bunları da BlackRock destekledi. Yani diğer finans kuruluşları bu Engine One'ı destekledi. BlackRock diyor ki bizim görevimiz diyor yatırımcıları düşen fosil yakıt talebi risklerinden korumak. Bu çok önemli. Dolayısıyla burada yeni bir düzleme girdik. O girdiğimiz düzlem ne? Eskiden mesela diyelim ki fotoğraflarla çevreci mücadele yapılırken şimdi daha fazla veriyle, datayla yapılıyor. Buna dijital şeffaflık demiş Financial Times. Dijital şeffaflık aslında yeni bir boyut kattı çevresel mücadeleye. Artık daha çok sayılar, raporlar bunlarla devam ediyor. Eskiden işte burayı yaktınız, işte buradaki kuşu petrole buladığınızdan daha digital transparency ile daha böyle veri tabanlıya geçti. Exxon, yani Darren Woods'a daha önce BP şirketinin net sıfır hedeflerinin arkasındaki istatistikleri sorunlu olarak dile getirmişti. Fakat bir hareket var. Bunlardan bir tanesi İngiltere ileride iklimle ilgili finansal beyanları zorunlu yapacak gözüküyor. Şimdi bir diğer tarafa geçelim çünkü tekrar geleceğiz buraya. Bu sırada Meksika'da diyeyim. AMLO yani López Obrador başkanı 26 Mayıs'ta da petrol dünyadaki en iyi iş dedi. Bu sırada Pemex'te Amerika'daki Deer Park rafinerisinin %50.05 hissesini $596 milyon alma işini destekliyorlar. Şimdi bu rafineri şu anda baktığında $1.2 milyar. Bu rafinerinin aynısını Meksika'da yapmaya çalışıyorlar. $8 milyar mal olacaktı ama $12 milyar mal olacak. Ve Meksika'nın 2 milyon varil biliyorsun OPEC kararında da direnmişti falan. OPEC kararında da 2 milyon varil bölü gün üretim konusunda direnmişti. Fakat Meksika'nın bir ilginç özelliği var. Nihai ürün tüketimini %60 ithal. Şimdi diğer taraftan bu çevre konusunu kurcaladıkça şunu görüyoruz. Şirketlerin beyanları mesela girmişler işte Climate 100'e üyeyiz, SDG 10'a üyeyiz, bilmem o şirketin arasındayız diye. Financial Times'a buna baktığında pek çok kişi söz vermiş ama nasıl düşeceğini söylememiş. Bunun üzerine onlar da bir endeks yapıyorlar. Financial Times Europe's Climate Leaders diye Statista ile birlikte. Bunlar böyle bir de şey yapmışlar, Carbon Disclosure Project var. CDP bu da ilginç. Özellikle İskandinav şirketler hep öne çıkıyor. Orsted'di, şuydu, buydu işte geliyor. Scope 3 önemli ama bak Scope 3'te şöyle bir sorun var. Mesela gıda ve içecekte üretimin 10 katı fazla emisyon var Scope 3'te. Modada 25 katı var. H&M var biliyorsun meşhur mağazalar. Bunlarda Scope 3 emisyonları yani nihai tüketiciden kaynaklı emisyonlar tüm çevresel etkinin %99.5'i. Dolayısıyla bu hafta İklim anlamında ilginç kararları gördüğümüz, dünyanın farklı yönlere gittiği bir haftaydı. Fakat arkasında belki de bu haftanın ana olayı emtialardı. Emtia fiyatlarındaki hareketlerdi. Şimdi Ed Morse çok önemli bir adam. Her konusunda bir sarsar böyle herkes bir bakar ne diyor diye. Şimdi Goldman Sachs dedik önce. Artık emtia fiyatlarının üzerindeki ana etki Çin değil, ABD ve gelişmiş ülkelerdeki talep artışı. Ve Çin'in o kendi içindeki finans fiyat kontrolleri çok anlamlı hale gelmeyebilir dedi. Demir cevheri %20 düştü ve 12 Mayıs'tan bu yana %20 düştü ama bakır inanılmaz dirençli. Yani bu yenilenebilir yeşil devrim inanılmaz bir şey oluşturuyor. Bakır üzerinde fiyat tutuyor. Norveç ve Almanya'yı bağlayan 1400 megawattlık su altı kablosu devreye girdi. Norveç piyasasını Almanya'ya bağladı. Bu arada kargo ürünlerinde Avrupa'ya Asya'dan ürün göndermenin maliyeti $10,000 aştı. Yani kargo maliyeti $10,000 aştı. Bu hafta çok ilginç şeyler gördük. Bisiklet ve hard bisiklet tedarik sorunları var Amerika'da. Bisiklet tedarik sorunu ne ya? Kiralayalım hani böyle bir insan düşünüyor ama bu da geldiyse bu iş böyle. Son 4 haberim var hızlıca geçeyim. Amerika'nın Rusya'dan petrol ve ürün ithalatı 750 bin varil bölü güne geldi. Yani bayağı Amerika... Suudi Arabistan'ın 10 misli galiba üretiyor. İngiltere'de Bitcoin üretmek için $20,000 elektrik çalan bir grup yakalandı. Aylık $20,000 elektrik çalıp $8,000 Bitcoin üretiyorlarmış. Yani böyle $20 elektrik çalıp $20 değilmiş. Bu da çok aslında ilginç bir şey. Ed Morse Citigroup'tan ilginç bir şey söylemişti. Bu çok doğru. Tüm krizlerden çıkışlar emtia yoğun. Bu seferki özellikle yoğun olacak çünkü talep çok düşmüş dedi. Buna çok dikkat etmek lazım. Evet bu recovery varsa, bir geri çıkış varsa bu emtia yoğun olacak. Son olarak da Güney Kore'de Shin Kore 4 nükleer santralinde yangın sonrası fiyatlar arttı. Elenci fiyatları arttı. Nükleer reaktörde bir dışında belki bir yangın oldu. Belki de dışında bir yangın oldu yani reaktör için dışında. Ve elenci fiyatlarında artış bekleniyor. Benim özetlerim bu kadar.
Ağzına sağlık abi. Tekrardan çok teşekkür ederim. Bilmiyorum eklemek istediğin ya da kapatmadan söylemek istediğin bir şey varsa onu alalım. Sonrasında bu haftaya veda edelim.
Ya bir şey, bu hafta OPEC kararını konuşacağız ve OPEC kararına odaklanmış olacak pazartesi salı piyasalar. Ardından da İran seçimleriyle ilgili tartışmalar devam ediyor. Çünkü İran seçimleri aslında İran'a verilen ambargonun da boyutunu belirleyecek. Benzin talebine bakacağız. Çünkü sürüş sezonu başladı, artık herkes tatile gidiyor. Jet talebine bakacağız. Büyük ihtimalle Hindistan'daki eğer artık daha kontrollü bir hale geldiyse bunlara bakacağız. Sanırım bununla kapatmam yeterli.
Çok teşekkür ederim abi. Tekrardan bizi dinleyenler biliyorsun her zaman hem de Clubhouse'dan takip edebilirler. Ufak da buradan reklamını yapmış olalım. Yine Enerji Sohbetleri tarafından üye olabilirsiniz. Yine zaman zaman hafta içerisinde benzer yayınları yapıyor olacağız diyeyim. Bu haftalık da bizden bu kadar. Gelecek hafta yeni bir Enerji Sohbetleri bölümünde daha karşınızda olacağız. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Enerji sohbetlerini Anchor, Spotify, Apple ve Google platformlarından takip edebilir, bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.